Kayıp Gül, Serdar Özkan, 6. ayrım. Küçük hanımı görünce resim bir türlü bitmek bilmedi. Değil mi? Ah ah! O kavalamaca ne tatlıdır. Yakalayınca veya yakalanınca acılaşır her şey. İyidir iyi, bırak resim biraz daha oyalansın. Günlük hasılatın durduğu bardaki demir paraları hasırın üzerine boşalttı yaşlı zenci, bardağı meyve suyuyla doldurup ressamın önüne koydu. Kendisi de şişeden bir yudum aldı. Sizin San Diego'daki dilencilik işleri nasıl? İnan bilmiyorum. Pek bizim San Diego sayılmaz zaten. Asıl New Yorkluyum. Bir sürede Boston'da üniversite hayatım oldu. Sonra okulu bırakıp San Diego'da bir arkadaşımın yanına yerleştim. Demek öyle. Senin ihtiyarlar ne dediler peki bu okulu bırakma işine? Duyduğuma göre üniversite mezunluğunda iyi para varmış. Ailemin hiçbir zaman benden maddi bir beklentisi olmadı. Durumları gayet iyi. Ama benden daha fazlasını bekliyorlardı. İyi bir bankacı filan olmama. Ayrıldığım okulun Harvard olması durumu epey dramatikleştirmişti. Ama başka seçeneğim yoktu, resim yapmalıydım. Harvard mı? Vay be, duymuştum onu. Küçük hanıma bundan bahsettin değil mi? Hayır. Bir süre ressama garip garip bakan yaşlı zenci, evlat, üç ihtimal var dedi. A. Enayisin. B. Enayisin. C. Küçük hanımı istemiyorsun. Buyur seç. Ressam gülümsedi. Satamadığın 3-5 resme çobanlık yapan biri olarak mı bilsin istiyorsun seni? Ona kim olduğunu göstersene be evlat. Sen göstermezsen sende ne olduğunu ne bilecek? Bilemiyorum, Harvard'da okuduğum için bana farklı bir gözle bakmasını ister miydim emin değilim. Sonunda kendimden başka bir şey için sevilerek cezalandırılmak istemiyorum. Ne? Kim kimi neden seviyor ve kimi cezalandırıyor? Eğer benden Harvard'da okuduğum için hoşlanacaksa hiç hoşlanmasın daha iyi. Ben eğitimim değilim çünkü. Zekam değilim, ilişkilerim değilim, işim değilim. Bunların toplamı da değilim. Kim olduğunu biliyor musun peki? Ben sadece benim. Sen gel yine de beni dinle, göster. Küçük hanımı görmedin mi, havalı kız? Saçının tepesinde güneş gözlükleri falan. Harvard kulağına müzik gibi gelecektir. Güven bana. Söyle şunu, olsun bitsin. Harvard. Ressam başını salladı. Yo, bu çok riskli olur. Her zaman senden daha iyi vasıflara sahip biri çıkar. Ama senin gibi biri daha yok. Bilirsin, herkesin parmak izi farklıdır. Ben içimizde de bir parmak izi olduğuna inanıyorum. Moda eldiven giyerek örttüğümüz bir iz. Vah vah, zavallı evlat. Eldivenlerden falan bahsetmeye başladı. Affedersin dedi ressam gülerek. Peki öyleyse küçük hanımdan ne bekliyorsun? Bilmiyorum, inan bilmiyorum. Yarın yine gelecek mi dersin? Kusura bakma evlat, ne istediğini bilmeyen birine 4 dolarlık hizmetimi bedava sunamam ben. Ressam gülümsedi. Haklısın galiba. Kısa bir sessizliğin ardından saatine bakan ressam, ben artık gitsem iyi olacak dedi ve ayağa kalktı. Her gidişin bir gelişi vardır dedi yaşlı zenci. O gelişte domates suyu getir, yanında karabiber de olsun. Resimlerini cipe yerleştiren ressam bir süre yıldızları seyretmek üzere şezlonguna uzandı. Tam hizasından denize vuran dolunay, açıklara doğru giderek genişleyen bir yol çiziyordu. Gözleri manzaraya dalıp giderken yüzünde aradığı ışığı göremediği bir kıza kendini nasıl bu kadar kaptırabildiğini düşünüyordu. 14. Uzun, rutin ve amaçsız bir günün sonunda Diana annesinin fotoğrafına suçlu suçlu bakıyordu. Anne, hadi diyelim ki fikrimi değiştirdim ve Mary'i aramayı denedim. Bu neye yarar ki? Seneler önce ona güllerle konuşmayı öğreten bir kadının ismiyle mi ulaşacağız Mary'e? İç geçirdi. Diyelim ki binlerce mil kat edip de o sarayın bulunduğu ülkeye gittim. Diyelim ki sarayın yakınlarında o kadının otelini de buldum. Peki kadın hala yaşıyor mu bakalım? Eğer yaşıyorsa seneler önce oteline gelen yabancı bir çocuğu hatırlar mı? Ona güllerle konuşmayı öğrettiyse hatırlar tabii. Ama bunun mümkün olabileceğini düşünmüyoruz anneciğim. Değil mi? Hadi bir an için Mary'i hatırladığını varsayalım. Bu neyi ifade eder ki? Kadıncağız Mary'nin yerini nereden bilsin? Artık ona kibarca sorarım. Affedersiniz hanımefendi. Bilmem hatırlıyor musunuz? Uzun seneler önce otelinizde kalan bir turist kız vardı, adı Mary. Hani şu güllerle konuşmayı öğrettiğiniz çocuk canım. Lütfen söyleyin bana, o nerede şimdi? Kadın bu soruyu duyar duymaz ne mi yapacak dersin? Büyük olasılıkla önce bana gülümsemekle yetinecek ama sonra aynı soruyu personel ve müşterilere de defalarca sorduğumu görünce nazikçe otelini terk etmemi isteyecek. Ona Mary'nin yerini öğrenmeden hiçbir yere kıpırdamayacağımı söyleyince beni zorla dışarı atmak istemeyeceği için konsolosluğa haber verecek. Ama ben pes etmeyeceğim. Beni almaya gelen konsolosluk görevlilerini de saatlerce meşgul edip onlara soracağım. Mary nerede? Mary nerede? Mary nerede? Peki ya sonra? Sonunda akli dengemin yerinde olmadığına kanaat getiren yetkililer elime bir rapor tutuşturup beni ilk uçakla ülkeme geri postalayacaklar. Havaalanında yolumu bekleyen beyaz önlüklü adamlar kolumdan tuttukları gibi beni en yakın akıl hastanesine tıkacaklar. Ha işte bu iyi haber çünkü Mary'yi ancak orada bulabilirim anneciğim. 15. Sanki şehirdeki bütün uzun boylu, kumral saçlı kızlar o parkta toplanmış, uzaktan Diana'ya benzemek konusunda sözleşmişlerdi. Ne yazık ki biraz yaklaştıklarında uzaklığın uydurduğu güzellikleri uçup gidiveriyor, ressam için geriye yalnızca hayal kırıklığı kalıyordu. Son iki akşamdır aynı yerde Diana'yı beklemiş ama onu görememişti. Programını kendisine uygun olduğunu düşünmediği bir kız yüzünden aksattığı için kendine kızsa da bu parktan bir türlü ayrılamıyordu. Aşkta deneme yanılma metoduna inancını yitirdiğinden epeydir kimseyle ilişki yaşayamıyordu ressam. Zamanla başladığı her yeni ilişkinin yeni bir ayrılık anlamına geldiğini iyice kavramış, sonunda yalnızlığın zahmetsizliğini seçmeye karar vermişti. Eskiden her ayrılığın onu bir sonraki beraberliğe hazırladığını düşünür, ilişkilerin sona ermesiyle bir şey kaybedilmediğine inanırdı. Ancak bir süre önce biten her ilişkinin ardından yaşanan yıkımın gelecekteki ilişkilere taşındığını fark etmişti. Bunun yanında dikkatini çeken bir şey daha olmuştu. Kız olsun, erkek olsun, arkadaşlarının çoğu geride bıraktıkları ilişkiler sonrasında haksızlığa uğrayanın hep kendileri olduğunu savunuyorlardı. Nedense herkes sevgilisine çok özel bir şekilde severken, sevgilisi ona aynı şekilde karşılık vermiyordu. 3 yıl önce son kız arkadaşından ayrıldığında hem kız arkadaşı hem de kendisi benzer düşüncelerle karşı karşıya kalmıştı. Günlerce bu çelişkiyi açıklamaya çalıştıysa da bir sonuca varamamıştı. Nasıl oluyordu da biten bir ilişkide her iki tarafta haksızlığa uğrayanın kendisi olduğunu düşünebiliyordu? Aradığı açıklamayı en nihayet bir çift martının uçuşuna tanık olduğu bir günde bulmuştu ressam. Kaldığı evin az ilerisindeki falezlere kurmuştu o gün tuvalini. Tam resme daldığı sırada yakınından havalanan bir martı denize doğru süzülüşe geçmişti. Hemen ardından karşı kayalardan fırlayan bir başka martı da aynı yönde alçalmaya başlamıştı. İkisi de suya çarpmalarına az bir mesafe kala seri birer manevra yaparak göğe doğru yükselişe geçmiş, adeta kanatlarıyla birbirlerine sarılmış bir vaziyette falezlerin seviyesinde bir hayli aşana dek yüksekliklerini sürdürmüşlerdi. Bu iki martının uçuşunu izlerken kendince bir çıkarımda bulunmuştu. Bağlanabilmek için önce bağımsız olmak gerekir. Oysa insanların çoğu yeni ilişkilere eski bağlarla geliyorlardı. Geçmişten taşıdıkları ister güvensizlik, ister anlaşılmamak, isterse de çevrelerinde ördükleri savunma duvarları olsun, her bağ yeni ilişkiyi özgürce yaşamalarını engelliyordu. Daha önceki ilişkilerinde haksızlığa uğradıkları konusunda belki haklıydılar ama haksızlık edenin karşı taraf değil de bir türlü bırakamadıkları geçmişleri olduğunu göremiyorlardı. İşte farklı kayalarda ayrı ayrı kendine yetebilmeyi gerçekleştirebilmiş bu iki martı, birbirleri için geçmişteki yerlerini terk edebilmiş, sıfır seviyesine inerek benlik bağlarından arınmış, böylece bir olarak göğe doğru yükselebilmişlerdi. Ressamın martılı resimler yapma alışkanlığı işte o günlerden kalmaydı. Ama martısı artık tek başına uçmaktan usanmış, alçalacağı gün için sabırsızlanmaya başlamıştı. Belki bunu gerçekleştireceği kıyı burası değildi ama yine de hiçbir yere ayrılamıyor, tepede daireler çizmeye devam ediyordu. Hava iyice karardığında Diana'nın bu akşam da sahile uğramayacağını anlamıştı. 16. Rüyalar yarım saatlik bir ikindi uykusunu bile çok görmüştü Diana'ya. Gördüğü bölük pörçük saray ve gül bahçesi sahnelerini aklından atmayı denedi önce. Yapamadı. Eğer aklından çıkmıyorlarsa en azından bir anlam verebilmeliydi onlara, bunu da başaramadı. Yataktan kalkarak üstüne mavi eşofmanlarını geçirdi, spor ayakkabılarını giydi. Kısa bir yürüyüş veya ressamla ayaküstü bir sohbet zihnini dağıtmasına yardımcı olabilirdi belki. Hasırın üstünde dilenciden çok bir patron edasıyla kurulmuş oturan yaşlı zenci Diana'yı fark eder etmez bozuk paralarını saymaya başladı. Bu hareketiyle onu bugün de görmezden geleceğini belli etmek istiyordu sanki. Diana'yı umursamadı. Zaten ondan bir açıklama beklemiyordu artık. Ressam her zamanki yerinde resmiyle meşguldü. Onun yanına vardığında renklerin nasıl bugün diye sordu. Güzel, ya seninkiler? Şöyle böyle bay. John ya da Matthias, sen seç. İki ismin mi var? Çifte kişilik gibi bir şey. Yani Matthias bu dünyada kalmak istiyor, John ise uçup gitmek. Ya, nereye uçmak istiyormuş peki? Tam bilemiyorum, sanırım bu dünyanın ötesine. Matthias, buralarda sıkça duyulan bir isim değil. Öyle derler dedi Matthias, Diana'nın bir önceki karşılaşmalarında söylediği gibi. Hafifçe gülümseyen Diana, bakışlarını hala martısız olduğu için henüz bitmediğini anladığı resme çevirdi. Resim hakkında söyleyebileceği bir şey gelmiyordu aklına. Diana'nın sessizliği ve her an oradan ayrılabilecekmiş gibi durması Matthias'ı endişelendirdi. Onu daha yakından tanıyabilmek için programını aksatmasının yanı sıra günlerdir çok kötü bir pansiyonda konaklamak zorunda kalmıştı. Duşunun buz gibi, sifonunun bozuk, yatağının dar ve sert olduğu türden. Senin de gördüğün gibi bugün pek ilham gelmiyor. Şu karşıdaki kafede bir kahve içip biraz havamı değiştirmeyi düşünüyorum. Bana eşlik etmek ister misin? Diana birkaç saniye sessiz kaldıktan sonra olsa da olur, olmasa da olur der gibi bir tavırla olabilir aslında diye cevap verdi. Ben de biraz soluklansam fena olmaz. Matthias elinde ince saplı fırçayı tuvaldeki çıkıntıya bıraktı. Güzel, gidelim öyleyse. Kafeye yaklaştıklarında Matthias sandığından da pahalı bir yere gittiklerini anlamıştı. 17. Deriyle kaplı masaları, duvarlarda ışık oyunlarıyla yanan meşaleleri, köşelerde bakır kaplama yangın söndürücüleri bulunan, müşterilerinin demir sandalyelere tüneyerek 15 dolara kahve içmek için sıraya girdikleri bir yere gelmişlerdi. İçerisi oldukça gürültülüydü. San Francisco'da bir asır kalsa buraya geleceği aklına gelmezdi Matthias'ın. Ama ne yazık ki parka yakın başka kafe yoktu. Pencere kenarında bir masaya oturdular. O an yanlarında biten garson, "Ne alırdınız efendim?" diye sordu İngiliz aksanıyla. Espresso ve vanilya aromalı filtre kahve söyleyip onu başlarından savdılar. "Burada da ne ilham alınır ama," dedi Matthias. "İlham ha? Eskiden ben de resim yapardım ama ne yalan söyleyeyim, ilham perisi hiç yanıma uğramazdı. Ressamı resim yapandan ayıran da bu olsa gerek." "Bence ilham şart değil, değil mi? Benim için ilham perisi denen şey resmin kendisinden çok onu tamamlayabileceğim süreyi belirliyor. Bazı resimler 2 günde bitiyor, bazısını da 2 sene sonra bile bitti diyemiyorum. Üstelik aralarında öyle büyük fark da yok." "Evet, bunu soracaktım. Niye hep deniz, başka tarz resim yapmaz mısın hiç?" "Son zamanlarda hayır. Ben de fırtınalı bir dönemden geçmiştim. O gün bugündür sadece deniz resmi yapıyorum." "Nasıl bir dönem olduğunu sormamın bir sakıncası var mı?" "Garipti. Ciddi bir ilişkimin sona ermesiyle başlamıştı. Bir gün içimden çevremdeki her şeyi kırıp dökmek, yanıma yaklaşanları beyzbol sopasıyla kovalamak geçiyor, diğer bir gün ise sessizliğe gömülüyor, odamdan dışarı adım atmak istemiyordum. Sonunda çalkantılarımı sadece gergin bezlere, ruh halimi en iyi şekilde yansıtan deniz resimlerine dökmeye karar verdim. Peki ya Martı? Uzun bir hikayesi var, dinlemek isteyeceğinden emin değilim. Sanırım dinleyebilirim. Matias anlatmasam olmaz mı der gibi baktı Diana'ya ama onun ısrarlı bakışları üzerine ona 2 Martı'nın uçuşundan bahsetti. Anlatırken fazla yoruma girmediyse de Diana onun resimlerindeki tek Martı'ya yüklediği anlamı çıkarabilmişti. Garson kahveleri masaya titizlikle koydu. Başka bir emriniz var mı efendim? Bir şey istemediklerini işaret ettiler. Hala deniz resmi yapıyorsun. Fırtınan dinmedi mi yoksa? Dindi dinmesine de bu sırada önemli bir şey fark ettim. Hep değişik şeyler resmederek mutlu olabildiğimi. Az önce sadece deniz resmi yaptığını söyleyen Matias, şimdi de değişik şeyler resmederek mutlu olduğunu söylüyordu. Ona nasıl yani der gibi baktı Diana. Şöyle ki sürekli aynı sahilin resmini yapa yapa sonunda en az değiştiğini sandığım şeyin en çok değişen şey olduğunu gördüm. Deniz. Bir an onun deniz ve kendisi arasında kurduğu benzerliği anımsayan Diana, yani senin değiştiğin gibi mi diye sordu. Yani insan gibi. Her sabah aynaya baktığımızda aynı kişiyi gördüğümüzü zannediyoruz. Arkadaşlarımız bizi yıllar sonra gördüklerinde dahi aynı kişiyi gördüklerini sanıyorlar. Doğru dedi Diana. Bir fark görseler bile bu genelde kilomuz ve saç biçimimiz gibi şeyler oluyor. Kesinlikle. Gördükleri kimsenin karşılarına yeni biri olarak çıkmış olma ihtimalini düşünmüyorlar bile. Oysa şahsen ben bir kimsenin birkaç günde bile değişebileceğine inanıyorum. Bir an yaşadıklarının kendisini nasıl da değişmeye zorladığını düşünen Diana başını önüne eğdi. Matias hafifçe onun koluna dokunarak "Affedersin," dedi. "Yanlış bir şey mi söyledim?" "Yok, hayır. Sözlerim bana bir şey çağrıştırdı o kadar." Ressam dirseklerini masanın üzerine koyup ona biraz daha yaklaştı. "Ne olduğundan bahsetmek istemez misin? Belki daha sonra." O sırada tekrar yanlarında biten garson bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Diana Matias'a döndü. "Bir şey ister misin? Ben çikolatalı kurabiye söyleyeceğim." "Evet, iyi fikir. Ben de çikolatalı kurabiye alayım. Özür dilerim efendim," dedi garson mahcup bir tavırla. "Bir misafirimize az önce kurabiye servisi yaptığım için biliyorum. Sadece 2 tane çikolatalı kurabiyemiz kalmıştı. Yani bir porsiyon. Her ikinize de birer tanesini servis yapsam, eksiği de vanilyalılarla tamamlasam bir sakıncası olur mu sizce?" İkisi de "Ne yapalım öyle olsun," der gibi başlarını salladı. 18. Kurabiyeler hala ortalıkta yoktu ama koyulaşan sohbet sayesinde ikisi de bu durumdan şikayetçiymiş gibi görünmüyordu. Yine de Matias çikolatalı kurabiyeleri başka masaya kaptırmamak için hatırlatma yapmaya karar verdi. Tam o sırada garson her birinde bir vanilyalı, bir çikolatalı kurabiye olan 2 tabakla çıka geldi. Vanilyalı kurabiyesinden bir ısırık alan Diana, "Peki hedeflerin ne?" diye sordu Matias'a resimlerle ilgili. "Tek hedefim var, o da resim yapmak." "Hedefler gelecekle ilgili olur sanıyordum." "Hmm, gelecek," diye mırıldandı Matias. "Sevdiğim bir söz var. Zaman ileriye doğru akıp gittiği sürece büyülendiğimiz gelecek el değmemiş geçmişten başka bir şey değildir." Çikolatalı kurabiyesinden ilk ısırığını alan Matias, Diana'nın bir yorum yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Diana bir süre sessiz kaldıktan sonra, "Yani sen demek istiyorsun ki," dedi, "gelecekteki bir gün, o günden bir sonraki günde geçmişte kalıyor. O bir sonraki günde mutlaka geleceğine göre, çünkü zaman ileri akıyor. Demek ki gelecek diye gördüğümüz gün, gerçekte ertelenmiş bir geçmişten başka bir şey değil. Ama henüz zamanın eli değmemiş bir geçmiş. Nasıl, doğru anlamış mıyım?" "Daha iyi açıklayabilene rastlamadım. Ama bunlar çok felsefi ve bence pratik hayatta bir değeri yok. Ben sadece sorunu cevaplamaya çalıştım. Kısacası ben hedeflerimi var olan tek zamanda, yani şimdi de gerçekleştirmek istiyorum. İşte bu yüzden kendime hedef olarak sadece resim yapmayı seçtim." 6. ayrımın sonu sayfa 82, devamı 7. ayrımda.